Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam Şuayb Aleyhisselam'da kalmıştık. Şöyle, şimdi bu böyle biraz ne diyeyim size, eşkıya bu kavim. Hani hatırlarsanız evet. Biraz Amerika'ya benzetmiştik.
Evet.
Yol başlarını
evet.
Kesiyorlar, geçitlerin başına çöküyorlar falan. Şimdi hocam ayet şöyle diyor onlara, tehdit ederek inananları Allah yolundan alıkoyacak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz sayıca az idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur. Şimdi sanırım bazen bu ilimde, teknolojide, sanatta da olabiliyor. Yol başlarını kesiyorlar, insanları saptırıyorlar hocam.
Evet.
Zaten şimdi şu alakayı da kurulmasın, size yorum vereceğim. Bu yol başlarını kesmek sadece insanın yaptığı bir şey değil. Şeytan da aynı şey söylüyor. Allah şeytanı rahmetten kovunca o diyor ki and olsun ki ben onları, kullarını yani saptırmak için senin doğru yolun üstüne oturacağım. Le gudenne ala sıratekel müstakim. Sonra elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların pek çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın dedi. Hocam yol kesmek tehlikeli bir efendim suç.
Evet.
Hem psikolojide hem diğer ilimlerde.
Tabii yoldan çıkarmak da böyle bir şey.
Şimdi hocam bugün de ben psikologların çoğunun size zaman zaman söylüyorsunuz. Adam psikolog diye daha bencil oluyor. İnsanları yoldan çıkardığını düşünüyorum. Ne dersiniz?
Şimdi sonuçta hocam psikoloji literatürü şunun şurasında 100 yıllık bir mazisi var ama sonuçta kapitalizmle birlikte evrilmiştir. Dolayısıyla bireyciliği esas alıyor. Dolayısıyla onlar açısından aslında bu olağan bir şey. Çünkü oradaki insanlar birey. Birey kısaca ben merkezde.
Hmm.
Şimdi tabii bu daha evrildi şey. Narsizme oradan daha radikal taraflara doğru bir şey var. Açılımı var yani.
Şimdi mesela kendini sev diyor. Önce kendini düşün. Etrafına sınırlar çiz falan.
Şimdi
böylece
bunlar...
insanları böyle biraz daha hani... fedakarlık, sevme, muhabbet, paylaşımı birazcık azaltıyor sanki hocam.
Birazcık değil, radikal bir şekilde azaltıyor ve bu artık Batı dünyasında çok ciddi sorun olmaya başladı. Bireyciliğin gelmiş olduğu noktada. Batı'da gelişmiş ülkelerde kurumlar çok güçlü olduğu için diyelim ki bireycilik diyelim ki hocam geniş aileyi parçalıyor. Bizde de geniş aileyi büyük ölçüde parçaladı. Ne oldu?
Parçaladı.
Çekirdek aile. Ama çekirdek aile bile şimdi giderek parçalanıyor. Mesela geniş ailede yaşlıların da bir yeri vardı. Şimdi mesela gelişmiş ülkelerde ne yapıldı hocam? Huzur evleri icat edildi. Onlarla ilgili bir sistem kuruldu. Orada bir şey var, çözüm üretilmiş. Ama bizde üretilmiş değil. Bizim pozisyonumuz daha o anlamda tehlikeli. İşte bireyciliğin bir şeyi var, bedeli var. Bu insan ilişkilerinin soğuması, sadece çıkarcı olması insanın doğasına aykırı bir şey. Çünkü insanın doğası hocam işbirliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı getiriyor. Bunu nörobilimciler söylüyor.
Hocam
yani
şöyle bir şey var.
Bireyciliği insanın doğasına aykırı buluyor nörobilimciler. Ama öbür taraftan psikoloji literatüründe dediğiniz gibi böyle bir şey var. Bireycilik daha anlaşılır bir ifadeyle ben merkezlilik aşılanması yapılması çok problem.
Hocam yine hamdolsun ki bizim hala psikolojimizin temelleri İslam'a dayalı halkımızın. Birkaç gün önce İrfan Gündüz hocamızla sohbet ediyorduk. Hüdayi Vakfı'nın eski efendim müdürlerinden. O dedi ki biz Hüdayi Vakfı olarak işte 85'li yıllarda bir kadın bir erkek huzur evi açtık. Allah'tan hiç dolmadı dedi. Sonra kapattık orayı dedi. Hala bizim insanımız çok fazla yaşlısını, tamam belki yine bölündük parçalandık ama o efendim ne diyeyim çekirdek aile içinde dahi annesini babasını idare etmeye, işte en azından evinde onu barındırmaya, dışarıdan destek
ya
verip,
da yakında
vererek,
barındırıp evet. Destek vermek formülleri
ilerliyor. Hamdolsun çok kötü değiliz ama hocam size katılıyorum artık çekirdek aile de bölünmeye başladı. Akşam
evet.
Eve gittiğimizde hanım bir tarafta, çocuklar bir tarafta, baba bir tarafta, herkes elinde bir laptop. Bir telefon, akıllı telefon. Maalesef bu işin sonu nereye gider ben de çok merak ediyorum. Yani şunu da demek istiyorum. Demek ki bu Batı psikolojisi bize de hakim hale geldi ki böyle
geliyor,
bir bölünme
çünkü
var.
Çünkü kapitalizm hocam bir taraftan kapitalizm rüzgarı esiyor. Öbür taraftan bu kapitalizmin ürettiği sorunlara çözüm üreten bir psikoloji var. Öbür taraftan medyadan aşılanan bir kültür var. dizilerle, sinema filmleriyle birlikte aşılanan bir kültür var. Sonra hocam bizim düşünün mutfak kültürümüz bile, damak zevkimiz bile değişti. Yani diyelim ki mutfakta üretilen evde ocak tütmesi mesela bir ailenin varlığının sembolüydü. Büyük ölçüde şimdi diyelim ki dışarıdan hazır yemek siparişleri oluyorsa ya da hazır gıdalarla besleniliyorsa ki bunlar hep fabrikasyon. Yani dolayısıyla bütün bunlar ailedeki o ocak, o evin sıcaklığını, hoş sohbetini, muhabbetini de temsil ediyordu yani.
Hocam güzel bir konuya temas ettiniz. Hani yol başlarını tutmak ve insanları saptırmak demiştik ya. Şimdi bazı şirketler işte hazır gıda konusunda insanların sağlığını, psikolojisini bozan her türlü kötülüğü halka yapabiliyor. Evet 3-5 kuruş fazla kazanacağım diye. Aslında bu Şoyb Aleyhisselam'ın kavmiyle de alakalı.
Hocam 3-5 kuruş değil hocam. Trilyonlar.
Tam trilyon değilim hocam da.
Şunun için diyorum. Bunlar bir uluslararası sömürü düzeni oluşturuyor. Ve bunlar sadece bizde değil, diyelim ki tırnak içinde Amerikan halkını da sömürüyor. Ama biz daha fazla sömürülüyoruz. Niye? Biz çünkü bizim alternatifimiz yok. Orada diyelim ki mutfak kültürü zaten kalmamış yani. Ama bizde geleneksel mutfağımız devam ediyor. Japonya'nın yaptığı bu konuda çok iyi işte hocam. Japonya bunu zamanında fark ediyor ve geleneksel Japon mutfağını hızlı bir şekilde hocam şehir kültürüne, hızlı yemek servisine vesaireye uyarlaması.
Sushi falan var. O mudur o sushiler?
O belki işin lüks kısmıdır. Ayrıntısını o kadar biliyorum ama bildiğim tarafı size söyleyeyim hocam. Gelişmiş ülkeler arasında obezite sorunu olmayan istisnai birkaç ülkeden birisi Japonya. Ve bunu başarmasının sebebi geleneksel mutfağını evrilterek şimdiki zamana uygun hale, gençlerin damağına da uygun hale getirmesi. Eğer onlar da Amerika merkezli gıdaları üzerinden beslenmeye başlasaydı hocam, obezitenin yaygınlaşmasının en büyük nedeni o. Başka nedenler de var ama diyelim ki %61 neden hocam uluslararası şeyler, gıda firmaları.
Hocam bir Amerika'ya seyahat nasip olmuştu yıllar önce. Orada şimdi devlet fakirlere işte aylık 400-500 dolar gıda yardımı yapıyor. Ama gıda yardımını yapıyor da siz o parayla ancak işte McDonald's'tan hamburger yiyorsunuz, Coca-Cola içiyorsunuz maalesef. Tamamen sağlığı zararlı gıdalar. Daha lüks tüketime izin vermiyor. Yani iyi bir lokantadan organik bir yemek yiyemiyorsunuz. Yani dediğiniz gibi öyle bir sarmış ki Amerikan toplumunu da bu büyük tröstler, bu insan sağlığına kasıtlı kasıtsız zarar veren şirketler maalesef bizim ülkemizde de bunlar hızla yayılıyor. Ben şunu üzülüyorum. Çok para kazanıyor bu şirketler. Ama esasında artık belli noktadan sonra insanın hayat kalitesi artmıyor. Yani patronlar için söyleyeyim. Ya nedir Allah aşkına? 100 milyar dolayı da 200 milyar dolarınız olsa. Bunu sizin hayat kalitenizi artırmıyor ki. Zaten sizin çok fazlasıyla yeterli geliriniz var. Demek tamam psikolojik olarak bunların kafasında daha fazla rakamları çoğaltmak, sıfırların uzatmak gibi bir saçma bir şey var. Hani siz biz 3-5 kuruş gelirimiz artsa hayat kalitemiz artar.
Evet.
Arabamız, evimiz, tatilimiz, hayriye sanatımız artar mesela. Ama bu büyük şirketler o kadar zengin ki.
Evet.
Yani bunlar ne yapacaklar o parayı onu da bilemiyorum açıkçası.
Hocam işte onların paraya ihtiyacı daha fazla. Çünkü güç, ihtiras, o şey bir noktadan sonra da hocam başarı arzusu, daha başarılı olma arzusu. Bütün bunlar insanlık için de çok büyük tehdit oluşturan faktörler ama kapitalizm o anlamda hocam çevreye verdiği zarar açısından bakarsanız hocam mesela sosyalizm de batı eksenli bir sistem ama sosyalizm çevreye hocam kapitalizmin verdiği zararın onda birini vermemiştir yani.
Hatta hiç vermemiş de olabilir hocam. Şöyle yani insanlar çok zarar olmuş ayrı konu. Yani dini duygular açısından ben Kırgızistan'da bulundum 2 sene.
Evet.
Her şey organikti. Gübreden de haberleri yoktu.
Ne güzel.
Evet tamam ateistlik var. İçki çok yaygın. O ayrı konu yani. Herkesi sarhoş yapmışlar.
Sadece çevre açısından.
Ama çevre açısından inanın baktığınızda yani çok üretmek ve çok tüketmek hoş karşılanmadığı için komünizm. Hatta biz bazen pazardan bir şey alırdık. Adam oraya 10 kilo elma koymuş. 5 kilo ver desen vermiyor. Ya ben sana versem ne satacağım akşama kadar diyor. Aklına şu gelmiyor. Ya giderim bir daha alırım toptancıdan. 50 kilo satayım. Adam aklı yani ötesine çalışmıyor. Ya nasıl olur diyor. Sen benim bir günlük satacağım malzemeyi benden istiyorsun sabah.
Ben ne yapacağım o zaman?
Akşam kadar ne satacağım diyor. Kapitalist birisi olsa evine servis yapar.
Evet.
Birkaç ton daha göndereyim efendim der yani. Şimdi o yüzden ben onu görmüştüm. Doğa çok bozulmamıştı. Onların biraz daha böyle hani şey doğal yaşam.
Evet.
Hatta özür dilerim böyle hani hayvanlar gibi yaşama şeyi var ya. Toplayıcı falan olma. Esas komünizm biliyorsunuz. Aileyi de ortadan kaldırıp böyle ormanlarda toplayarak evliliklerin olmadığı bir iş biliyorsunuz.
Evet.
Böyle bir ütopyaları
vardır. Komünal toplumdan başlamış tekrar komünal topluma gidecekti.
Evet.
O kısımları evet.
Şimdi hocam ayet-i kerime Rabbimiz her türlü kötülük yapanlara bir tevbe kapısı açmış. Şöyle diyor Rabbimiz. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir. Müminleri çok sever.
Evet.
Şimdi hocam bu ayet öyle önemli ki. Çünkü bazen şirket bazında, insan bazında o kadar çok kötülük yapıyor ki. Düşünün ki bir falanca ismini vermeyelim hadi. Gıda sektöründe bir firma. Zehirlediği insanların hatta hesabı yok. Veya siz çok takılıyorsunuz bazen bu hani sezeryan doğumlar.
Evet.
Kasten binlerce hanımefendi sezeryanla almış bir hastane düşünelim. Allah Celle Celaluhu onlara da bir tövbe kapısı açıyor. Ümit kesmek de elimizde yok hocam. Bunun da faydası şu Allah alem. Bizim ülkemizde intihar oranları çok düşük. İslam aleminde genelde yani.
Evet.
Biraz önce Japonya övdünüz ama Japonya'da falan intihar oranları çok
intihar
yüksek.
İntihar oranı evet. Ben sadece belirli bir açıdan.
Tabii bir açıdan övdünüz tabii ki.
Evet. O yani biz değiller. Eleştirirken de sıçarak eleştiriyoruz. Övülecek tarafı da.
Evet.
Ama mesela Japonya'daki intiharların gerekçeleriyle batıdaki intiharlar daha çok bencil nedenlere dayalıyken hocam Japonya'dakiler kendi toplumuna
ihanet gibi veya bir hata
kendi
yapmış
toplumuna
gibi
olan sorumluluğunu yerine getiremediği için onu yanlış bulduğu için 3. köprü yapılırken hocam bir kaza oldu ve bazı işçiler öldü.
3. köprü de şu Yalova Köprüsü'ydü sanki. Osman Gazi
Köprüsü olabilir.
Ben de hatırlıyorum onu meseleyi.
Mesela oradaki Japon baş mühendisi hocam intihar etti bunun üzerine. Yani buna ben sebep oldum. Daha doğrusu bu benim sorumluluğumda olan bir şeydi. Bunu yaptırmamış bu kazaya engellemeye gerekirdi tarzında.
Şimdi hocam psikoloji hakikaten her psikoloji bir dine dayanıyor aslında veya bir hayat görüşüne. Bizim evet. Dinimiz tevbe et diyor. Yaptığın zararı ödemeye çalış mümkünse. Ama intihar etme diyor. Şimdi bazı dinlerde mesela ben bu Şintoizm'de ondan sonra bu Budizm'in Zen herhalde bir değişik şeysi
Zen
var.
Zen Budizm versiyonu da var.
Özellikle bu Japonya'daki onlar da intihar etmek bir şeref.
Orada Şintoizm. Bir gurur. Evet.
Yani harakiri yaparak baba oğul intihar ediyorlar işte.
Evet.
Yani böyle sanki piknik yapama gider gibi.
Hocam mesela bu şeyde de var. Seneca Roma'da Seneca diyorum. Stoacı felsefe Seneca onlardan bir tanesi. Hı. Onlar da hocam hayatta her şeyi kendileri belirlemek istiyor. O kadar ki ölümlerini bile kendileri belirlemek istiyor. O nedenle stoacılar arasında şey yaygın. İntihar oranı yaygın yani.
Yani şimdi şunu diyeceğim hocam. Sizin dininiz batıl, hak olmayan bir kitaba, bir felsefeye dayalıysa insanların hayatını biliyorsunuz mahvediyor.
Evet.
Ben de şunu diyorum, İslamiyet diyorum, psychology friendly. İnsan psikolojisine en uygun, tabii ki Allah göndermiş bu dini.
Evet.
İlişkiler açısından, evlilik açısından, ticaret. Şimdi mesela ticareti görüyoruz değil mi burada? Diyor ki Rabbimiz, yani psikolojinin düzgün olmasını istiyorsan kimseyi aldatma, aldanma, haksızlık yapma. Akşam git huzurla evinde uyu. Şimdi kapitalist sistem diyor ki, olur mu böyle şey diyor. Ben diyor dünyaya çok kazanmaya geldim. Benim için kazanmak bir araç değil, amaçtır. Araç olsaydı iyi. Yani ailesini geçindirecek falan deriz ama amaç olunca insanlar ölmüş, kalmış, zehirlenmiş, sakat kalmış. Bu beni ilgilendirmez diyor. Bu bile kıymetli hocam şunu gösteriyor ki İslamiyet bizim ticari sahada, evlilik sahasında, hayatın her alanında psikolojimizi gerçekten köküne kadar koruyor. Ama biz tabii kendi yaptığımız hatalarla, kurallara uymadığımız için, çevreyi kirlettiğimiz için, Allah'ın ahkamına uymayıp insanları kandırdığımız için yerine göre bunun tabii hem maddi hem de psikolojik zararlarını daha hayatımızda görmeye başlıyoruz.
Evet, Muhammed İkbal miydi hocam? Kaç Müslümanlardan sığın Müslümanlığa
olabilir,
diyordu.
Evet.
Evet. Yani Müslümanların yanlışını İslam'a yüklememek gerekiyor o anlamda. O anlamda mesela sadece fıtrat ilkesini düşünelim hocam. Fıtrat ilkesi bize böyle daha çok inançsal olarak yorumlanmış. Diyelim ki genetiğini bozarak tohumları kullanmak da aslında fıtrata aykırı bir şey.
Evet.
Ya da diyelim ki gıdaları aşırı kimyasal katarak aşırı işlenmiş gıdaya dönüştürmek de bu da. Ya da diyelim ki bir zaruret olmadığı halde anne karnından bebeği kesip çıkarmak, almak, sezeryen yapmak o da hepsi bir fıtrata müdahale ve sonuçta bunların hepsinin bir şeyi de oluyor, bir bedeli de oluyor. Diyelim ki ormanları hor kullanıyorsunuz, dikkatsiz kullanıyorsunuz, ne oluyor? Bunun bir bedeli oluyor, yansıması oluyor. Ondan sonra rüzgar yok diye, şiddetli güneş var diye. Şimdi şehirde hocam, büyük caddelerde ağaçlı ve ağaçsız aynı koşullarda. Şimdi ağaç olmadığında 40 dereceye çıkan yer, ağaçlar olduğunda 30 dereceye kadar iniyor.
Çok ilginç. Aynı şehrin içindesiniz.
Aynı yerdesin yani. Dolayısıyla sonuçta insan etme bulma dünyası ya hocam. Yani yaptığının sonuçlarını, fıtrata aykırı yaptığı her şeyin sonuçlarını görüyor. O anlamda Şuayb peygamberin Medyan kavminde her türlü azgınlığı yapıyor ama bu azgınlığını da şeyini görüyor.
Tabii sonra hepsi helak oluyor. Allah-u Teala onları tekrar tevbeye davet ediyor. Ya diyor, ne yaparsan yap. Hatan, kusurun dağlar gibi büyük de olsa tevbe et.
Evet.
Hocam dediğiniz gibi bazı dinlerde tevbe yok. İntihar et diyor yani. Başarısız mı oldun? Köprünün işte bir ayağı senin yüzünden eğer kırıldı, yıkıldıysa bunun diyor çözümü kendi hayatına son vermektir. Hmm. Halbuki bizim dinimiz diyor ki yok ya diyor. Olabilir insan diyor hata yapabilir ama kasıt olmasın yeter ki. Yani dinimiz ne kadar güzel hocam kıymetini bilelim. Rabbiniz diyor çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır. Bunun da farkında olalım. Şimdi hocam burada çok ilginç bir psikoloji var. Diyor ki kavme Şuayb aleyhisselama. Ey Şuayb, söylediklerin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasa seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin. Şimdi genelde insanlar sizi çevrenize bakarak değerlendiriyor. Ali Rıza hocam senin yani kabilen var mı, dostların çok mu falan. YouTube'da ne kadar takipçin var veya işte Instagram'da. Hatta biz maalesef bazen bu mesleği de sorarak ne iş yapıyorsunuz diyerek karşımızdaki adamı insan olarak değil de mesleğine göre, statüsüne göre bir şey yapıyoruz. Bu hocam İslamiyet'te ve tasavvufta insana insan gözüyle bakmak gerekiyor. Hazreti insan gözüyle bakmak. Çöpçü de olsun, dilenci olsun, fakir, hasta hiç fark etmiyor. Modern kapitalist sistemdeyse herhalde değil mi? Arabası, statüsü, giydiği kıyafet, taktığı saat...
Adı üzerinde kapitalizm hocam yani. Yani kapital nedir? Sermayedir. Yani ne kadar sermayen varsa o kadar bir karşılığın oluyor yani. Ve insanda tam bir insan olarak değil de homo economicus yani ekonomi merkezli bir insan tanımlaması vardı kapitalizmde. Ve hala bunun şeyi devam ediyor.
Hocam geçen güzel bir şey okumuştum. Yani bu tabii sizin yani senin etrafın zayıf diyorlar şimdi Şuayb aleyhisselam ama. Şimdi bizim dinimiz hakikat önemlidir. Kalabalık olması önemli değil.
Evet.
Hak bildiğin yerde tek başına yürümek, hak olmayan yolda kalabalıkla yürümekten daha iyidir. Hocam bunu ben uydurmuş değilim, okudum bir yerden.
Evet, eyvallah.
Şimdi insan psikolojisi de hocam, hep kalabalıklara uymak. Yani kendini böyle daha garantide hissetmek için. Ya toplumun adeti neyse işte, kötü bile olsa ben de onu yaparım gibi bir sanki anlayış var.
Evet, yani nörobilime atıf yapabilir miyim hocam?
Ya hocam ne demek ya? Nörobilim bizim kardeş sahamız.
Nöroplastisite diye bir kavram var hocam. Hı. Yani beynimiz organik olarak bile değişiyor. Şimdi diyelim ki yanlış olduğunu biliyor diyelim ki kalabalığa uymanın ama kalabalığa uymak istiyor ya hocam. O menfaat onun beyninin yapısını bile değiştiriyor.
Çok ilginç.
Yapısında değişiklik yapıyor yani. Hani mesela kalp döner ya hocam.
Beyin de dönüyor.
Beyin de dönüp duruyor. Hatta dönüşüp duruyor yani.
Hocam dedeler yapmışlar. Yani böyle hani 30 tane onlar haberli. Bir tanesi habersiz yalnız. Atıyorum insanın en uzun parmağı hangisi diye soruyorlar. Orta parmağımız en uzundur değil mi?
Evet.
Biz serçe parmağı diyor. 30 kişi serçe parmağı deyince o haber olmayan dışarıdan gelmiş ortama. 30 kişi bunu diyenlerin hepsi bilerek söylüyorlar. Deney gerçekleşsin diye. Diğer adam da ya neme lazım diyor. 30 kişi serçe parmak uzun diyorsa şimdi ben orta parmak uzun desem bir sürü kavga dövüş salınacaksın. Adam bile bile duygularını da böyle körelterek o da serçe parmak. O yüzden gerçekten hakikati savunmak da ayrı bir cesaret istiyorsa aslında.
Kesinlikle. Hatta Roger Garodin'in hocam beğendiğim bir sözü vardır. Aşırı kalabalıklara karşı, o anlama gelen bir sözde aşırı kalabalıklara karşı doğruyu savunuyorsan biraz da gururun olması gerekiyor. Yani tırnak içinde eğer böyle bir miktar ezik olursan savunamazsın yani. yani diyeceksin ki yani doğru bu, yani siz bunu bu yani 2 çarpı 2'nin 4 ettiğini çoğunluğun kararıyla değiştirebileceğim bir durum değil yani.
Yani hocam onu şöyle yorumlayabiliriz. Her duygu esasında negatif dahi olsa bir yeri var.
Evet.
Yani işte özgüven sahibi olmanın hani bir kısmı kibire giriyor ya, evet, fazlası. Ama normali de faydalı bir duygu işte, öfke.
Evet.
Hiç öfkelememek hiç marifet değil. Yani çok kötü bir şey esasında.
Evet.
Vatanını savunamazsın, aileni savunamazsın, kendi canını da savunamazsın. Şimdi o özgüven meselesi, yani izzeti nefis diyoruz bazen bizim Türkçemize, evet, de geçmiş. Sen hakikaten bazen gurur demeyelim ama hakikati savunacak kadar da bir ne diyelim hocam?
Sağlam duruş
dediğiniz omurgalı duruş diyelim hocam.
Evet.
Ama bu, hocam zaman da sanki böyle insanları ne diyeyim, her şeye eyvallah diyen, uydum kalabalığa diyen insan mı daha makbul sanki günümüzde?
Tabii günümüzde daha çok öyle.
Hatta patronlar bile adamı işe alırken bir kısmı gerçekten iş yapan adamı seviyor. Geçen çok ilginç bir şey okudum. Ford, şu Ford arabasının sahibi Ford, Amerikalı.
Henry Ford.
Bütün genel müdürlerine diyor ki bir hafta şeye çıkıyoruz, kruz gezisine. Kimisi gelmek istemiyor falan. Hayır diyor, mecbur herkes gelecek.
Yani çünkü okyanusa, koca bir gemiyle okyanusa açılacaksın. Belki evet, birkaç hafta, belki birkaç ay sürecek yani.
Ama o arkasında çok ilginç bir şey atıyor şimdi hocam. Götürüyor bunları. Geri geldiğinde bir kısım işine son veriyor, bir kısım işine devam ediyor. Kendi departmanı böyle tamamen çöken, sadece ona bağlı. Demek ki adam sistem kurmamış. Sadece kendine bağımlı hale getirmiş herkesi. Ben varım, benim olduğum yerde kimse yetişmesin şeklinde. O departmanlar çöktüğü için o genel müdürleri işten atmış. Ama kendisi olmadığı zaman da dahi işlerin tıkır tıkır yürüdüğü departmanların müdürlerinin maaşlarını da artırmış.
Bizde ama tersi olurdu. Nasılsa bu yokken işler yürüdüğüne göre bunu gönderelim derler. Ama gelişmiş ülkelerde hakikaten sistem ve kurumsallaşma önem taşıyor yani.
Yani şunu demek istiyorum. Bazen özgüven insanlar başkasına da öğretir. Bir kısmı da kibirli insanlar. Genelde kibirli insanlar da beceriksiz insanlardır. Yani kibri niye öyle yapıyor? Kimse bana yaklaşmasın, benim eksimi, kusurumu görmesin diye yapıyor. O yüzden böyle ilginç bir şey de aklıma geldi hocam. Hocam devam edelim inşallah. Ve diyorlar ki biz seni diyorlar bu şeyden çıkarırız. Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları memleketimizden çıkarırız veya dinimize geri dönersiniz. Şimdi hocam ben buna psikolojik dayanıklılık diyorum. Bütün peygamberler bu testi geçmiş. En zor şartlarda bile davalarından vazgeçmemişler hakikaten. Sanki biz bugün zoru görünce, ama Allah razı olsun şu Gazze'li kardeşlerimizden. Bak onlar hocam her türlü zor şartlarda intihar olayları yok. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemişler. Çok dehşet hocam bir orada sanki kahramanlık hikayelerde görüyoruz esasında.
Evet, yani o insanın akılla öngörebileceği ve kavrayabileceği bir şey değil. Tabii bu insanlar yani siz kahramansınız deyip seyircide olmamalı.
Bu ayrı konu.
Elinden gelen her türlü çabayı göstermesi lazım. Başka bir açıdan baktığınızda hocam, depremde de insanların inanılmaz enkaz altında direnme hikayeleri, yaşama tutunma hikayeleri vardı. Zorluklara katlanma, tahammülün zirve yaptığı. Yani aslında bunlar potansiyel olarak bizde var. Fakat biz bunları ne yapmıyoruz hocam? Kullanmıyoruz. Konfor insanı hocam şey diyor, çürütüyor. Mesela bu beyin içinde geçerli. Nörobilimciler çok söylüyor hocam. Beyninin sınırlarını zorlamazsan olduğu gibi durmaz, geriler diyor.
Devamlı
onun için sürekli yani Kur'an'da boşuna denmiyor hocam. Hani İnşirah suresinde.
Feiza ferata fensaf. Bir işi bitirdim hemen başka işe koyuyor.
Başka bir iş.
Ve kendini yor yani.
Evet. Yani o çünkü şey, beyin hocam bir de biz uykudayken mesela beynimiz uykudayken de durmuyor yani.
Çalışıyor.
Yani düşün ki beyin, hatta hocam ona da atıf yapayım yeri geldi o zaman, bizim gün içinde öğrendiğimiz her şeyin kalıcı belleğe yerleşmesi esas olarak biz uykudayken gerçekleşiyor. Yani Allah öyle bir insanı modellemiş ki beynine, hani şey zamanı Hani bunlara ayıracağın gündüz sürekli bir koşuşturman var, sürekli bir iş peşindesin falan. Bak sen uyurken onlar kalıcı bellekte şey ediyor yani, yerleşiyor.
Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün biraz nörobilim ağırlıklı oldu.
Birkaç atıp yaptık sadece hocam.
Yine de hocam çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah.
Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.